İsterseniz yaratılışa girelim. Eştumosi. Yaratılışa girelim. Biraz okuyacağız. Okurken de ben sonradan bir iki şey söyleyeceğim. Şimdi bakın, Tanrı yeri yarattı. Göğü yarattı. Bitkiyi, doğayı yarattı. Hayvanları yarattı, her şeyi yarattı. Ve her şey çok güzel oldu. Ve Tanrı gördü ki, tamam, bunu yaptığımız zaman ne dedi? Gelin dedi, insan yapalım, bize benzer insan yapalım. İnsanları yaratalım. Ve ondan sonra Adem'in yanında Havva'yı yarattı. Ve bunları, bu insanları kendi suretine göre yarattı kardeşlerim. Buraya kadar tamam. Ve ondan sonra Tanrı burada, biraz sonra okuyacağız, bir buyruk veriyor. Ve bu buyrukta diyor ki Tanrı, yeryüzünde olan her şeye, yani bütün doğadaki gördüğümüz bitkilere veya ağaçlara, ne olursa olsun, suda, havada yaşayan bütün yaratıklara, canlılara ve onların üzerinde diyor, egemen olun. Onların üzerine hakim olun. Şimdi okuyalım, ondan sonra göreceğiz. Ve bu buyruk aslında bana bakarsanız çok güzel bir buyruk. Çünkü Tanrı insanlara bu buyruğu vermekle, bu önceliği vermekle çok güzel bir duruma getiriyor insanı. Şimdi bakın, Yaratılış 1, 28. Eştumose 28. Oradan okuyacağım. İsterseniz 27'den itibaren okuyalım. Bakın şurada ne diyor? Tanrı diyor, insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı diyor. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. 28. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde, yani tohum veren her otu, tohum işte meyvesinde bulunan her meyveyi, ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olarak diyor bulunsun. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve böyle oldu diyor Tanrı. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. Şimdi bakın, burada biraz önce de dediğim gibi Tanrı her şeyi yarattı. Yarattığı gibi insanı da yarattı ve koydu. Dedi ki, siz benim suretime benzer yaratıklar oldunuz. Ve sizin bir ayrıcalığınız var. Bu ayrıcalık nedir? Burada yarattığım bütün her gördüğünüz hayvanlara veya işte sürüngenlere, kuşlara, balıklara, bilmem nere, onlara dedi, size verdiğimin gibi her şeyi vermedim. Bir şey verdim size. Şöyle verdim. Sizi ben kendi suretime göre yarattım ve size onların üzerinde, yani bu hayvanların veya bitkilerin üzerinde egemen olmak için size buyruk verdim. Şimdi insan nasıl bu hayvanlar üzerinde, yaratıklar üzerinde nasıl egemen olacak? Bunların üzerine nasıl hakim olacak? Bunları nasıl kontrol edecek? Bunları yapabilmesi için şimdi işte insanlara neyi verdi ya Tanrı? Bilgeliği verdi. Bilgeliğin yanı sıra Tanrı insanlara düşünme kabiliyetini, yani düşünme yeteneğini verdi. Soru iki basit etsin. Okey. Ya also. Oder ich warte bis du weit bist. Also, erste Mose 28. Şimdi bakın, dediğim gibi insanların bu hayvanların üzerinde veya bütün yaratıklar üzerinde hakim olabilmesi için Tanrı insanlara hayvanlardan daha fazla neyi verdi? Bilgeliği verdi. Düşünme özgürlüğünü verdi. Yani ve iyi kötüyü seçmeyi verdi. Bilmeyi verdi. Ayırt etmeyi verdi. Ve onlardan bir daha fazla özellik neydi? İnsanlara konuşma özelliğini verdi. Konuşma yeteneğini verdi. Eğer ki Tanrı isteseydi hayvanların da konuşmasını, onlara da bu yeteneği verirdi. O zaman ben de şunu derdim ki, burada şunu da görüyorum ben kardeşlerim. Bakın, bazen sen belki daha iyi bilirsin kardeşim, arka tarafta masa görevinde deniyor ya, hani insanlar maymundan türedi. Yani maymundan gelişe gelişe gelişe gelişe işte yüzyıllar, milyonlar yılca sonra insan bugünkü seviyesine geldi. Diyorlar ya, ben de diyorum ki olabilir ama bu ayeti okuduğum zaman diyorum ki hayır olamaz. Neden olamaz? Çünkü Rab diyor ki ben sizi suretime göre yaptım. Bir, ikincisi sizin aranızda hani hayvanlarla insan arasında o kadar çok büyük bir ayrıntı var ki hiçbir zaman insan hayvandan yani türeyip de çıkamaz. Olamaz. Neden? Çünkü diyor ki siz onlara egemen olun. Eğer ki ben bir şey üzerinde egemen olacaksam demek ki benim o şeye karşı ve o yarattığı karşı bir üstünlüğüm var. Ve bu üstünlüğü Tanrı koydu. Ve sonuç olarak da dedi ki onlara egemen olun, onların üstünde kontrol edin, onları kontrol edin ve onların üzerine hakimiyet sürün dedi. Ve eğer ki Tanrı böyle bir sınır koyduysa demek ki affedersiniz ben bunu birkaç defa şeyde de söyledim, masa görevinde de söyledim. Benim babam maymun değil dedim. Eğer ki öyle bir şey olmuş olsa ben dedim o zaman babamın maymun olması lazım, dedemin de maymun olması lazım. Mesela değil mi? Abartırsak veya dedemin jenerasyonlar öncesinden benim gelen yani geldiğim kökten olanların bütün hepsinin bir yerden hayvan soyundan, maymun soyundan gelmiş olması lazım ki ben geliştim, bu duruma geldim. Değil mi? Olamaz. Ve ben burada çok büyük bir sınır görüyorum. Demek ki ve biz tabii imanlı olarak biliyoruz ki Tanrı insanı yarattı. Böyle işte iki atomun çarpışmasıyla birdenbire bir şey üretilmedi veya olmadı. Ben bunu da biliyorum. Çünkü Tanrı diyor ki insanı kendi suretine yarattı. Bu aslında konuyla ilgili değil ama böyle biraz döndük. Şimdi bakın gördük ki Tanrı insanları yarattı ve onlara dedi ki sizin üsteliğiniz var. Sizin bir üstünlüğünüz var. Bu üstünlüğü siz bilgesiniz. Bilgi edinebiliyorsunuz. Düşünebiliyorsunuz. Düşünme yeteneğiniz var. Bunu da size verdim. Ve iyi ile kötüyü de ayırt edebiliyorsunuz. Bunu da hadi verdim size. Ve diyor ki bundan haricinde konuşabiliyorsunuz. Aranızda konuşarak irtibata girebiliyorsunuz. Bilgi alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Ve bunlar neden gerekliydi? Eğer ki ben egemen olabilmem için benim bir şeyi yaptıktan sonra bir bilgi edinmem lazım. Bu bilgiyi düşünerek sonuca getirmem lazım. Ve ancak bu tür yeteneklerle ben bunu yapabilirim. Eğer ki ben hani zamanlarla doğduğumdan bugüne kadar bilgi edinmeseydim yaşadıklarımla ve bu yaşadıklarımı bir türlü düşünerek, plan yaparak ilerletmeseydim hiçbir zaman zannedersem bu seviyeye gelemezdim. Şimdi insan da böyleydi ve bilgelikten yavaş yavaş başladı, öğrendi, öğrendiklerini daha fazla ilerletti ve hayvanlar üzerinde, işte bitkiler üzerinde, doğa üzerinde bütün her şeye hakim olmaya başladı. Ve Tanrı'nın istediği de buydu. Ve ben aslında buradan bir yere uzanacağım ama işte gördüğünüz gibi bu üstün yetenekler sayesinde insan hayvanlardan daha da fazla yüksek bir konuma geldi. Ama şimdi diyeceksiniz ki insanlar hayvanlar konuşur mu? Konuşmaz. Ama benim bildiğim kutsal kitaptan bir tane hayvan vardı. Bir bölümde de o konuştu. Balaam da eşek. Balaam peygamberin itaatsizliğine görün. Bakın yani o kadar Tanrı'nın peygamberi o kadar düşmüştü ki bu hani Tanrı'nın sözünü iletmesi gereken, yayması gereken ve örnek olarak yaşaması gereken bir insan öyle düşmüştü ki yaptıklarıyla itaatsizliğinden dolayı Tanrı bir eşek sayesinde eşeği konuşturarak onu azarladı veya uyardı. Değil mi? Benim bildiğim yani kutsal kitaptan tek konuşan belki de yaratık hayvan aleminde eşek burada gördüğümüz ve ondan sonra da bilmiyorum. Ama işte çok çok enteresan bir olay. Çölde sayım 22. bölüm 26. ayetti bu. Fıtı Mose 20:26-20 komdesmin bileyim. Ve Türkçe'de güzel bir söz vardır. İşte hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır derler ya. Bir yandan da doğru. Çünkü köpekleri gördüğün zaman işte ilk yaptıkları ne yaparlar? Birbirlerini koklarlar. Bakarlar bakalım her şey yolunda mı değil mi? İşte ben de eve geldiğim zaman ilk önce eşime derim. Alles okay? Her şey yolunda mıydı bugün? Konuşarak. İşte irtibattayız. Şimdi ben bunu neden dedim? Şimdi bakın çoğu zaman biliyoruz ki Tanrı'nın bize buyrukları var. Burada da dediği gibi egemen olun diyor. Yani bir şey üzerinde egemen olun. Ve biz insanlar nedense bizim herhalde varlığımızda doğuştan olan bir şey bu. Zaman zaman itaat etmiyoruz. Ve Tanrı'nın verdiği buyruklara hiç kafa yormuyoruz bile. Ve uymayıp boşa veriyoruz, salıveriyoruz ve işin içinden çıkıyoruz. Ama bu böyle olmaması gerekiyor zannedersem. Ama dediğim gibi bu üstün özellikler bizim iyi şeyler yapmamızı gerektirirken biz yani itaatsizliğimizden dolayı bazen yanlış yollara sapabiliyoruz. Şimdi bakın geçen haftalarda bu yana şu son 1-2 haftadan bu yana hep neden konuştuk biz? Recep abi mesela Rabbi hoşnut etmekten konuştu ve itaattan konuştu. Ve ben birkaç hafta öncesinde bedenin birliğinden konuştum. Üyelerin birliğinden konuştum. Hani bir bedende üyelerin birlikte çalışmasını ve birlikte ilerlemesinden konuştuk. Ve zaman zaman belki bir iki vaazın arasında saygıdan, karşılıklı saygıdan, sevgiden konuştuk. Değil mi? Hep konuştuk. Hep bir bilgi alışverişinde olduk. Ve hatta öyle duruma geldik ki bazen, belki burada kilisede konuşmadık ama evde olsun, ben Recep abiyle olsun veya başka şeyler olsun, eşimle olsun. Yani imanlı kardeşler arasında karşılıklı hani birimizin hakkında bir şey söylememek, işte kötü şey söylememek falan o konular hakkında hep bir konuşmada, bir düşüncede olduk. Şimdi ben bunları niye anlatıyorum? Ve şimdi bakın, biz bir bedeniz değil mi? Bunu gördük geçen haftalarda. Biz Tanrı'nın bedeniyiz. Ve bu bedende tek tek üyeleriyiz. Biz tek üye olarak bu bedeni bütünleştiriyoruz ve Rab İsa Mesih baş olarak duruyor. Ve bizim görevimiz ne? İsa Mesih'in bize vermiş olduğu buyrukları seve seve yerine getirmek. Bir. İkincisi, bunu da konuştuk. Bedende üye olarak şeytanın bütün emellerine, kötü emellerine fırsat vermemek. Bu konu hakkında da konuştuk. Ve ne olursa olsun, ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, her şeyin yani Tanrı için olması, Tanrı için olmasını konuştuk, onun yüceltilmesi, onun onuru için konuştuk, olmasını konuştuk ve şöyle konuştuk, ne olursa olsun, her söylediğimiz, her yaptığımız şeyde, attığımız adımda egemen olmamız lazım. Şimdi ben bu egemen sözcüğünü veya hakim olma sözcüğünü neden fazla kullanıyorum? Tanrı dedi ya burada yaratılış 1'de 28'de her şeye egemen olun diye. Her canlı üzerine egemen olun. Onları kontrol edin. Değil mi? Ve bunu da insan başarıyor zaten. Hani her şeye egemen oluyor ve her şeyi kontrol altına alıyor. Bunu yapabilir. Ama sadece egemen olmamız yani egemenlik sürmemiz gerektiği bir organ var. Ne yazık ki o organ üzerinde biz insanlar, ben de egemen olamıyoruz. Ve bu organın kemiği yok. Etten bir parça. Küçücük ama yaptığı işler berbat. Ve ben işte buraya getirmek istedim. Tanrı diyor ya, İşte hayvanlar üzerinde egemen olun, şunun üzerinde egemen olun. Şimdi Yakup 3'ten okuyacağız ve aynı o bölümde Yakup 3. bölümde de diyor ki hani insan hayvanlar üzerinde egemen oldu. Yaratıklar üzerinde egemen oldu. Ağaçlar üzerinde, bitkiler üzerinde, her şey üzerinde egemen oldu ama bir şey üzerinde egemen olamadı, dili. Ve ben bugün bu organ üzerinde birazcık durmak istiyorum ve bu dizginlenemeyen dil üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü bu dil olayı bazen çok büyük hasarlar yaratıyor, çok büyük acılar veriyor ve zannedersem biraz daha düşünürsek kontrol edilmesi çok zor olan bir organ. Beni alkışlamaya gerek yok. Rab iyidir. İyi, o zaman konuşsunsa Rab düzgün bir konu seçti. Şimdi bakın, çok tehlikeli bu organ, çok küçük bir organ, kemiği olmayan bir organ. Böyle hani zaman gelip de işte istediğini söyleyen veya istediğini açığa vuran bir organ diye görüyoruz. Şimdi isterseniz okuyalım Yakup Yakup'tan okuyacağım ben. Yakup 3. bölümden okuyacağım. Biraz okuyacağız 1'den 12'ye kadar. Azo. Şimdi diyor ki Yakup 3 1'den itibaren başlık olarak dizginlenemeyen dilden bahsediyor. Şimdi sakın buradan şey yapmayın yani yanlış anlamayın. Burada diyor ki öğretmenlerden bahsediyor. Burada Yakup burada direkt olarak ön planda bu işte Tanrı sözünü insanlara duyuran, Tanrı sözünü insanlara eğiten ve karşıda öğretmen, bir eğitmen olarak duran kişilere, yani öğretmenlere sesleniyor. Ama hiç fark etmez. Biliyoruz ki Tanrı'nın sözü bizim için de geçerli. Burada yazılan her ayet bizim için de geçerli. Biz o zaman bu öğretmenlerin yerine kendimizi koyalım. Diyelim ki bu ayetler benim için geçerli ve o açıdan bakalım bu konuya. Şimdi diyor ki bakın kardeşlerim diyor, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılanmadan geçeceğini biliyorsunuz. Bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın. Yani çoğunuz öğretmen olmayın. Ben şu açıdan görüyorum. Çok konuşmayın, çok bilmeyin. Tanrı sözüne gelince. Yani öyle fuzuli fuzuli biliyormuş gibi yapmayın. Ve eğer bilmediğiniz bir şey varsa oturun, öğrenin, ona göre konuşun. Ama öyle fuzuli öğretmen olmayın fazladan. Hani ben biliyorum da önde duruyorum gibisine o hareketler yapmayın. Ben öyle görüyorum. Ve ondan sonra diyor ki çünkü diyor hepimiz çok hata yaparız. İşte bu sebepten dolayı. Sözleriyle hata yapmayan kimse bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. Bizi boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz. Böylece bütün bedenlerini yönlendiririz. Düşünün gemilerde o kadar büyük olduğu güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilir. Bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün küçük bir kıvılcım koskoca bir ormanı tutuşturabilir. Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. İnsan soyu her türlü yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü, zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi, Babayı överiz, yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı, diyor Yakup. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Kardeşlerim, incir ağacı, zeytin ya da asma incir verebilir mi? Yani incir ağacı, zeytin ya da asma incir verebilir mi? Bunun gibi tuzlu su kaynağı tatlı su veremez. Buraya kadar. Ben biraz okudum anlaşılsın diye. 3. bölüm 1. ayetten 12. ayete kadar. Şimdi bakın. Dediğim gibi bu ayetler burada şimdi öğretmenlerden bahsediyor. Ama biz Rabbin sözü zaten bizim için de yazılmıştır. Bu kesin. Biz o açıdan bakalım ve kendi açımıza alalım. Şimdi Tanrı biraz önce anlattım ya her şey egemen olun diyor. Ve burada diyor ki zaten bütün hayvanlara egemen oldular. Her şeyi evcilleştirdiler. Ama dile gelince iş bitti diyor. Hiçbir insan dili evcilleştirememiş. Yani hiçbir insan dilin üstünde hüküm kuramamış. Hiçbir insan dili zapt edememiş. Öyle diyeyim ben size. Ve burada bir iki örnek veriyor. Çok güzel örnekler veriyor. Ve biraz önce dediğim gibi Tanrı bizi yarattığı zaman tabi dilimizi de yarattı ve sonuç olarak ne dedi? Her şey çok güzel oldu. Her şey çok güzel oldu. Demek ki Tanrı bize vermiş olduğu bu yeteneği yani konuşma yeteneğini dilimizi olsun, başka üyelerimizi, başka organlarımızı olsun ne yaptı? Çok güzel olarak yaptı ve sevgi için kullanmamızı yaptı. İyi şeyler için kullanmamızı yaptı. Değil mi? Yani çünkü Tanrı bizi yarattığında biz sevgi için, iyilik için, güzellik için çalışalım ve onun için çalışalım ve onun için olalım diye yarattı. Ama tabii ki insan işte günaha düştü. Günahtan sonra bu duruma geldik. Ama ne yazık ki dediğim gibi tanrılar diyorum, insanlar Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmemek için yani elinden gelen her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyor ve gerektiği zaman dilini kullanarak da bazı sonuçlar da yaratabiliyor. Şimdi bakın, aslında Tanrı dili bana niye verdi? Ben tabii sizinle konuşabilmem için, irtibatlı olabilmem için, eşimle konuşabilmem için, başka insanlarla konuşabilmem için. Hani bizim özelliğimiz bu zaten. Ama bundan ötürü daha önemlisi, Tanrı şimdi bana dili niye verdi? Tanrı'nın sözünü başka insanlara ileteyim diye. Tanrı'nın sözünü başka insanlara iletip onların da kurtulmasına ve doğru yola gelmelerine yardımcı olmam için verdi. Sevgi için, sevgiyi yaymak için, Tanrı'nın sevgi olduğunu söylemek için verdi. Ve bunun için kullanmamızı istiyor. Bundan %100 eminim. Ve aslında bizim dilimiz aracılığıyla çok büyük işler yapmamızı istiyor Tanrı. Çünkü tamam şimdi diyeceksiniz ki ya ben tamam benim dilim var ama ben o kadar senin gibi konuşamam, hiç fark etmez. Hiç yoktansa biz de sözle söyleyebilirsin. Güzel bir söz söyleyebilirsin. Veya sevgi dolu bir söz söyleyebilirsin. Bu da yeter. Yani ama dediğim gibi en önemlisi Tanrı bize bu dilimizi verirken dilimizi onun hoşnut olması için ve onun güzel sözünü, yüce sözünü başka insanlara aktarmamız için en büyük görev olarak ben bunu görüyorum bu dil organında. Şimdi bakın, dille aslında biz çok iyi şeyler yapabiliriz. Çok güzel şeyler yapabiliriz. Eğer ki dili sevgi için kullanırsak, iyilik için kullanırsak. Ama bu dille de yapabileceğimiz en büyük kötülükleri yapabiliriz kardeşlerim. Şimdi buna biraz sonra değineceğim. Dediğim gibi güzel şeyler yapabiliriz ama art niyetle kullanırsak çok kötü ve sonucu hiç yani belki de düşünülemeyecek kadar kötü şeyler de olabilir. Ve şundan eminim ki organlarımızda yani vücudumuzda dilimizden başka yani en çok hasar veren organ yok. Bundan eminim. Çünkü eğer ki ben dilimi zapt edemiyorsam demek ki ben iyi de söylüyorum, bazı zaman gelince kötü şey de söylüyorum. Demek ki kötü şey söylediğim zaman belki de öyle şeyler söyleyebilirim ki yani dediğim gibi sonucunu hiç düşünmek bile belki de kolay olmayacak duruma gelebiliriz. Yani demek istediğim gibi organlarımız arasında yani bunu kutsal kitapta böyle diyor ve ben de bunu böyle görüyorum. Organlarımız arasında dilden başka organ var mı bu kadar zarar yaratan? Zannedersem yok. Çünkü niye? Onu da göreceğiz şimdi. Şimdi bakın. O kadar çok kötü, kötü diyorum, çok küçük ama çok da tehlikeli. Yani hiç bazen kontrolü alınamayacak bir organ. Yakup bunu mektubunda 1-2 ayetleri zaten böyle bize yaklaştırmayı, bize göstermeyi düşünüyor. Şimdi Yakup 3. bölümün 5. ayetinde diyor ki, bakın, dil de diyor, bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Yani biraz önce dedik ya hani öğretmensiniz bu nedenle çoğu öğretmen olmayın hani çoğunuz öğretmen olmayın. Çünkü şöyle eğer ki bu dil övünüyorsa demek ki biraz böbürlenme var. Kendini beğenmişlik olabilir. Değil mi? Bunlar olabilir. Şimdi bu küçücükün övgüyle ne oluyor? Devam edelim. Düşünün diyor, küçücük bir kıvılcım koskoca bir ormanı tutuşturabilir. Yakup böyle bir örnek veriyor. Yani bir sigara izmaritini at ormana, yazın ortasında 40 derece sıcakta, bütün her şey kurumuş, bütün çalılar kurumuş. Ondan sonra ne oluyor? Küçücük bir kıvılcım bütün hektarlarca boyunca ormanı yerle bir ediyor. İşte dil de böyle. Eğer ki ben dilimi karşımdakine sevgi için uzatmıyorsam, veya sevgi aracılığıyla veya güzellik aracılığıyla uzatmıyorsam demek ki karşımdakini çok büyük bir hayal kırıklığına veya hatta yıkıcı sözlere kadar gidip Yani karşımdakini kırabilirim, yıkabilirim. Ben bunu görüyorum. Şimdi ve biz diyoruz ya, bazen pireyi deve yapıyoruz. Yani ufacık bir şeyi artık büyüte, büyüte, büyüte, büyüte, büyüte, büyüte öyle bir şey oluyor ki artık arkası gelmiyor. Şimdi küçücük bir şeyi, yani neymiş, işte yok şöyleymiş, dilim aracılığıyla işte ben daha iyi bilirim, yok şöylesin, yok böylesin, yok şöyledir, yok böyledir, şöyle de derken ne oluyor? O küçücük şeyden tak bir patlak veriyor, küçücük pire oluyor, deve. Ondan sonra ne olacak? Aa, acı çıkışın içinden, çıkabilirsen. Yani bu orman olayı da biraz öyle. Yani küçücük bir kıvılcım öyle büyük bir hasar veriyor ki o ormanın, yani burada sima olarak, yani misal olarak verilen ormanın, yani yarattığı hasar, vermiş olduğu hasar, hani o ağaçların yeniden dikilmesi, büyümesi yıllar alıyor. Yıllar alıyor ve biz de böyle. Eğer ki ben karşımdakini öyle bir dilim aracılığıyla kırarsam, kötü sözlerle veya ne bileyim küfürle, başka bir şeyle olsun, belki de yıllar geçecek ki ben bu karşımdaki insanın yani yine sevgisini kazanabilmem için veya onun hiç yoktansa biraz bana olsun güvenini kazanabilmem için. Ama şöyle olacak, garanti şöyle olacak, şundan eminim ki ne olursa olsun yine ben karşımdaki kırdığım insanla yine biraz bağlantı kursam bile eskisi gibi olmayacaktır. Bu hiçbir zaman olamaz. Çünkü bir kere hani bizde burada şu hatlarda diyor, bizde geçmekle hani birazcık bir kokusu kalıyor yani arkada. Biraz tadı, tat bırakıyoruz çünkü. Yani dediğim gibi kırdığım zaman bir kişiyi yine de özür dilesem, yine o kişiyle yine konuşmaya girsem veya işte içli dışlı olmaya kalkışsam eskisi gibi, ilk günkü gibi hiçbir zaman olmayacak. Ve olsa bile belki de yıllar alacak. Ama bunu da biliyoruz. Burada şu anda aklıma geldi. Bizim bir görevimiz de var. Karşımızdaki affetmek ne olursa olsun ve affettikten sonra bu konuyu kapatıp ileriye bakmak ki hiçbir zaman aramızda bir anlaşmazlık ve kötülük olmasın. Ama dediğim gibi dilin kemiği yok. Şak şak şak şak sabahtan akşama kadar sallanıyor, konuşuyor, konuşuyor. Ve bak şimdi eşim gülüyor orada. Tabii ben de mesela evde kaldığım zaman bazen şaka yapıyorum. Başka kişiler hakkında şaka yapabiliyorum. Ondan sonra diyoruz ki ya aslında konuştuk ama şaka yaptık ama aslında hiç doğru bir şey değildi. Değil mi? Ama nedense bir dahaki sefere yine giriyoruz o konuya. Yine şakayı yapıyoruz bildiğimiz halde. Ama bu böyle olmaması lazım. Ama işte dediğim gibi bakın ben bir saatten beri buradayım. Lak lak lak lak konuşuyorum. Kontrol altında değil. Yani sussam susamam belki de şu anda. Gaza da geldim. Neyse. Şimdi devam edelim. Ve 6. ayetten devam edelim. Yakup 3:6. Dil de diyor ki bir ateş diyor. Bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Yani kötülük dünyası demek ki bedenimizde, yani şuradan okuduğuma göre dilden hariç, yani kötü, o kadar çok kötü olacak bir organ veya kötülük, hasar verecek bir organ yok. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. Ben buraya not aldım. Dedim ki bakın dil o kadar kötü ki, yani iyilik için, sevgi için kullanılmazsa, yani karşımdakine zarar vermek için, karşımdakine küfür etmek için veya onu azarlamak için kullanılırsa ne oluyor? Tamam, karşımdakini kırıyorum. Karşımdakine zarar veriyorum ama ne diyor? Bütün varlığımızı kirletiyor. Yani varlığımı bu dil, bütün yani benim olduğum gibi bütün organlarımla bütün bedenimi kirletiyor. Anladınız mı? Çünkü ne oluyor? Bütün her yerime işliyor. Bu kin olsun, nefret olsun, bu sevgisizlik olsun. Yani bütün organlarımı işliyor ve bütün varlığımı, yani benliğimi kirletiyor. Ve yani çok kısa bir sürede bedenimin bütün üyelerini kirletip beni daha fazla belki de kötü söz söylemeye, daha fazla belki de kötülük yapmaya, belki de daha bile fazla hasar vermeye yönlendiriyor. Çünkü ben kendimden de biliyorum, bir şey söylediğin zaman karşındaki sana karşılık veriyor. Sen tırk üstüne bir tane daha koyuyorsun. Yine karşılık, tırk üstüne bir tane daha koyuyorsun. Devam. Ne oldu? İşte olay bu. Bütün benim varlığımı, benliğimi, bütün artık içimde ne kadar iyiliğim varsa hepsini bir yana. Ondan sonra ben senden üstün olmak zorundayım. İşte senin lafın üstüne laf, senin sözün üstüne söz. Ve devam ediyoruz. Ele gene biz işte Türkler olsun veya başkaları olsun, İtalyanlar olsun, biz biraz enerjiyizdir belki de. Ve sinirlendiğim zaman tepemiz biraz çabuk atıyor. ondan sonra tepemize attığı zaman zaten gözümüz hiçbir şey görmüyor. Artık annen de gelse, babam da gelse vız gelir hesabı var ya. Ondan sonra ver anam ver, ver anam ver. Ondan sonra ne oluyor? Karşımdakine söylemedik, laf bırakmıyorum. Tamam, sonradan pişman oluyorum. Pişman oluyorum ama iş işten geçmiş. Karşımdakini kırıyorum. Kötü sözü söylüyorum. Ondan sonra ne kadar özür dilesem, ne kadar yalvarsam yine de eskisi gibi olmuyor. Ve olduğu gibi o karşıdaki insan da beni veya onun yanında birisi de olsa o da beni ne oluyor? Ha işte bak nasıl insansın beni öyle belliyor. Yani benim kişiliğim, varlığım başka insan gözü önünde de sıfır oluyor artık. Anladınız mı? Yani kirlenmiş oluyor, lekelenmiş oluyor ve artık ileride ne de desem, ne de yapsam belki de ciddiye alınmayacağım. Şimdi biliyorsunuz şu anda aklıma geldi. Musa daha Mısır'dayken ne olmuştu? İşte bir iki Yahudinin tartıştığını gördü. Ondan sonra ne oldu? İşte ayırmaya kalkıştı. Ve birkaç gün sonra ne yaptı? Kendisi de işte kavgaya şey yaptı ve öldürdü. Değil mi? Ondan sonra şeyliği öldürünce, Mısırlıydı galiba, öldürünce gömdü. Ondan sonra o da ertesi gün işte kavgada onları ayırmaya çıkıyor. Ya seni aramıza kim hakim olarak koydu? Gibisi olayı. Yani başkaları Musa'nın bu olayını yaptığı hareketi gördü ve onu artık ciddiye almadı. Olay bu. Aynı benim söylediğim sözle de böyle. Ben eğer ki karşımdakine bir şey söylersem, birisi duyarsa, ertesi gün dersem ki ya kardeşler siz sevgi içinde durun, bana diyecek ki adam, ya sen geçen gün yanındakine küfür ediyordun. Şimdi mi bana burada şeylik taslıyorsun? Yani olay bu. Benim varlığım, kişiliğim sıfır olup kirlenmiş oluyor ve lekelenmiş oluyor. Bir de karşıdaki kardeşi belki de rahatsız ediyorum, onu kırıyorum. Hadi onunla barışayım derken ben de gidiyorum. Ha onu düzelt, ha kendini düzelt, çık çıkabilirsin işin içinden. Yani anladığınız bu dil olayı bayağı bizi yani ama çok kısa bir sürede kötülüğe, hani kötü düşüncelere, belki de kötü yorumlara, kötü adımlara bizi belki de iletebilir. O yüzden yani egemen, biraz önce o hayvanlardan geldim, biraz şeyi aldım ama yani egemen nasıl olacağız biz bu dil hakkında? Zannedersem pek kolay olmayacak ve zaten geçmiş zamanda zaten örneklerini de gördük. Bu dil olaylarında veya işte ben ailem arasında olsun veya başka şeylerde olsun ne kadar çok zarar verdiğini ve artık kontrol edilemeyen bir organ olduğunu ben zaten kendim gördüm. Ve enteresan olan burada diyor ki cehennemden diyor alevlenmiş diyor bir organ. Yani kökü demek ki kötülüğe dayanıyor diyebilir miyiz? Olabilir. Çünkü eğer öyle bir şey olmazsa zannedersem Tanrı sözü cehennemden alevlenmiş bir organ olarak yani yaşamımızın gidişatını alevlendirir diyor. Yani hatta ve hatta senin yaşamının gidişatını, gidişini, gidiş çizgisini bile belki de rayından çıkarabilecek duruma seni getirebilir. Şimdi bakın, hamdolsun ben imanlıyım, ne güzel. Ve aramızda çoğu kardeş de diyor ki, hamdolsun ben de imanlıyım, tövbe ettim. Ve Rab İsa Mesih kutsal kanıyla, tertemiz kanıyla beni arındırdı, günahlarımdan arındırdı, pisliklerinden temizledi, her şeyden temizledi. Ama nasıl oluyor da biz yine de temizlendiğimiz halde, bizim içinde artık kötülük olmaması gerektiği halde, nasıl oluyor da biz zaman zaman işte ağzımızdan kötü lafları söyleyebiliyoruz veya karşımızdakini hasar veriyoruz veya onu inciltiyoruz veya istemediğimiz şeyler söylüyoruz. Demek ki insan ne kadar iman da etse, ne kadar İsa Mesih'in kanıyla temizlense, o işte doğuştan o günah, o kötülük insanın içinde biraz kalıyor ve fırsat verdikçe hemen filizini patlatıyor, büyümeye çalışıyor ve ben işte dilimin üzerinde egemen olacağım ama dilim benim üzerinde egemen oluyor. Sonuç olarak bu. Yani ama şimdi dili de o kadar da kötülemeye de gerek yok. Şimdi onu da yaparsak o da yanlış olur. Çünkü dediğim gibi zarar verebiliriz dil aracılığıyla ama dilimiz aracılığıyla çok iyi şeyler de yapabiliriz. Şimdi ne yapabiliriz mesela? Dil aracılığıyla insanları eğitebiliriz. Karşımızdakini eğitebiliriz. Veya dil aracılığıyla barış sağlayabiliriz. İki kişi tartışmışsa veya anlaşmazlık varsa onları sevgiyle birlikte, iyilikle, tatlı sözle bir araya getirebiliriz. Derler yani tatlı söz yılanı bile deliğinden çıkarır. O olay ona misal. Veya tatlı söz, tatlı dil iyiliği tetikler, güzelliği tetikler, barışı tetikler ve hatta yani böyle çok sinirli olan insanları belki sakinleştirir düzgün kullanılırsa veya işte üzgün olanları belki de teselli eder ve belki de işte cesaretini yitirmiş olan insanlara cesaret verebilir. Ama bunlar ne zaman olur? Eğer ki işte biz bu dilimizi düzgün ve güzel şeyler için hani Tanrı'nın bizim için belirlediği gibi kullanırsak olabilir. Eğer ki ben biliyorsam tamam Tanrı bana bu dili verdi, bu organı kullanma yüceliğini bana verdi. O zaman ben de onu düzgün bir şekilde sevgi ve saygı içinde kullanırsam ürünler güzel olabilir. Güzel ürün çıkabilir ve her şeyin en güzeli olabilir. Ama tam tersine olursa biraz önce de söyledim ne olur? Kırıcı olabiliriz, yıkıcı olabiliriz. Ondan sonra küfürbaz oluruz, karşımızdakini üzeriz. Hatta karşımızdakini rezil ederiz. O da olabilir. Her türlü şeye gidebiliriz ve biliyoruz ki savaş bile çıkıyor yani. İnsanlar arasında, devletler arasında yani bir söz yüzünden, bir anlaşmazlık yüzünden, bir dil yüzünden veya bir kötü söz yüzünden öyle bir duruma geliyor ki insanlar birbirlerini artıkın kesip doğrayıp öldürüyorlar. Savaşa kadar böyle yol çıkabiliyor. Yani dediğim gibi dil kötü amaçla kullanılırsa insanların en adisi yapar. Ben bundan eminim. En adi yani insanların gözünde ben dilimi düzgün olarak sevgi için kullanmazsam, kötülük için hani kötü amaçla kullanırsam beni dil insanlar arasında en adi duruma getirir. Değeri olmayan en adi duruma getirir. Çünkü ne olur? Bütün sıfatımı başka insanlara karşı bütün şeyimi kaybederim ve insanlar beni artık takmaz. En adi ve kimse seninle konuşmak istemez, seninle birlikte olmak istemez, senden uzak kalmaya bakar vesaire. Ama tam tersini yaparsam, eğer ki ben bu dilimi güzellik için, sevgi, saygı için, iyilik için şey yaparsam ne olur? Ben insanların arasında belki de en değerlileri olabilirim, en saygın olanı olabilirim. Dediğim her söz, yaptığım her hareket veya attığım her adım belki de insanlar karşısında çok değerli bir seviyede olur. Ve insanlar beni gördüğü zaman belki de derler ki yani hani o açıdan görürler. Derler ki bu adamın veya bu işte kadının sözü dinlenir. Sözüne uyulur. Veya sözüne güven olur. Değil mi? Ama öbür taraftan olmaz. Şimdi ve buna benzer bir iki örnek de Yakup da veriyor zaten. İşte Yakup 3:11'den itibaren okursak diyor ki hani bir pınar diyor yani aynı delikten, aynı gözden tatlı suyla acı su çıkarır mı? Çıkaramaz. Nasıl olacak o iş? Değil mi? Şimdi bir yerden değişik şey çıkacak. Bir yerden yarısı işte tatlı su, yarısı acı su. Olmaz. Yani bizde de öyle. Hem güzel hem kötü oluyor. Ama ikisi aynı anda olmuyor. Hani şimdi ben karşımdakine ya git bilmem ne küfür edip de hemen arkasında ya ben seni çok seviyorum oldu mu o iş? Olmaz. Yani ya biri ya öbürü. Başka türlü olmaz. Ve incir ağacından bahsediyor. Yani diyor ki bir incir ağacı zeytin meyvesi veremez. Zeytin veremez. Olmaz. Çünkü verecek meyve başka. Veya bir asma diyor incir verebilir mi? Hayır o da veremez. Çünkü onun vermekte olduğu görev yani bir meyveyi incirdir veya elmadır veya armuttur neyse. Ama ben aşı yapılıyor orası başka. Şimdi ben giderim başka bir ağaca aşı yaparım. Ve oradan alırım o aşıyı başka yere ekerim. Ama yine de aşı yaptığım zaman belki o daldaki meyve yine de o ağacın meyvesi. Ya eriktir, ya erik aşısıdır, ya incir aşısıdır, ya elma aşısıdır. Başka bir ağaca yaptığım zaman. Yani ikisi bir anda olması zor. Ve hatta daha bir de ileri gidiyor. Diyor ki 9. ayette diyor ki aynı diyor dille diyor babayı diyor övüyoruz diyor. Ve öpür yandan dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış olan insanı diyor sövüyoruz. Basıyoruz küfürü. Bu da olur mu? Bu da olmaz. Olmaması lazım. Ama ne yazık ki oluyor. Ve Hatta biz Tanrı'yı övüyoruz dilimizle. Ona hamdolsun diyoruz. Öbür yandan basıyoruz küfürü. Nasıl oldu bu iş? İşte yani çok çelişkili ve birbirine çarpık olaylar. Dediğim gibi demek ki bizim içimizde imanlı da olsak, senelerce de olsa, bir sene de olsa, 10 sene de olsa, 20 sene de imanda olsak, demek ki ne kadar çok Rab İsa Mesih bizi günahlarımızdan arındırdıysa, her gün bizim yine Rabbin inayetine ihtiyacımız var. Çünkü biz ne olursa olsun ne yazık ki bu günah bizim içimizde artık bir kere işlemiş ve bizi ömür boyu böyle takip edecek ve bizimle birlikte gidecek. Ama güzel olan ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim, kardeşlerin önüne geldiğimiz zaman ve kardeşimize söylediğimiz bir şey olursa onunla anlaşabiliriz. Kardeşle aramızdaki problemi çözebiliriz. Ve en önemlisi Rab İsa Mesih'in önüne gelip bu yaptığımız, söylediğimiz sözler hakkında af diyebiliriz. Ve bundan emin olabiliriz ki Tanrımız da bizi bu günahtan arındıracaktır. Şimdi sonuç olarak ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz. Dilimiz bunları kendi kendine yapabilecek durumda mı? Yani benim şimdi dilim, ya İbrahim sen ne istiyorsun? Ben istediğimi yaparım diyecek durumda mı? Yok, değil. Şimdi neden değil? Çünkü dilimizi yönlendirecek, yani dilimize yapması veya yapmaması gereken şeyi söyleyecek bir kişi var. Değil mi? Eğer ki, şimdi bakın, bir izin veren, yani bu dilin konuşmasına izin veren, bu dilin neyi söylemesine izin veren bir kişi var. Bu kişi kim oluyor? Bu kişi ben kendim oluyorum sonuçta. Değil mi? Ben kendim oluyorum. Ben biliyorum ki, ben dedim ki biraz önce, Tanrı bana bilgelik verdi. Düşünme kabiliyetini verdi. İyi kötüyü biliyorum. Bunu da biliyorum, ayırt edebiliyorum. Ama ben buna rağmen eğer ki dilime kötü şeyi söylemeye izin veriyorsam, demek ki dilim bunu kendi yapamıyor. Demek ki benim içimde bir problem var. Düşüncelerimde, kalbimde, içimde bir kötülük var. Ve demek ki bu fidan, bu ekilmiş ve bu günah fidanı ve beni her zaman hani ister istemez bazen kötü şeyler söylememe yönlendiriyor. Demek istediğim, dilimiz yani kendiliğine öyle başına aklına gelirse yapmıyor. Biz kendimizi ilk önce hani kontrol altına almamız lazım. Dengelememiz lazım. Kendi üzerimizde, düşüncelerimiz üzerinde egemen olmamız lazım ki düşüncelerimizi dilimiz üzerinden dışarı aktarmayalım. Ve dediğim gibi bu dilimizi yönlendiren, onun işlemesi için, onun söylemesi için, neyi söylemesi için izin veren bir kişi var. O da benim kendim, belki de kendi düşüncelerim. Şimdi orada şeyde yazmıyor ama Romalılar 7 aklıma geldi bu sabah okuduğumda. Romalılar 7, 15. ayette Paulus ne diyor? Orada diyor ki, ben diyor aslında ya yapmak istemiyorum ama elimde değil. Ne yapayım? İçimde kötülük var. O kötülük daha üstün geliyor. Baskın geliyor. O yüzden yapmak istemesem bile istemediğimi yapıyorum. Olay bu. Benim demek istediğim, yani bunu tam olarak burada şey yapıyor. İsterseniz 2 dakika okuyalım. Romalılar 7.15. Romalılar 7.15'te. Diyor ki, ne yaptığımı anlamıyorum diyor. Çünkü istediğimi yapmıyorum, nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Ama istediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum diyor. Yani öyleyse bunu artık ben değil, içinde yaşayan günah yapıyor diyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmak, yapmaya istek var ama güç yok diyor. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Yani biraz önce demek istediğim bu. İstemediğimi yapıyorum ama yapmamın doğru olmadığını da biliyorum. Yani ben karşımdakine bu dil aracılığıyla bir şey söylersem veya ben burada Tanrı'nın sözünden okursam veya ona burada yazılmış olmayan şeylerden bir şey eklersem, bunun doğru olmadığını da biliyorum ama bunu yapıyorsam, demek ki ben kendim yapmıyorum. İçinde olan günah, yani bu kötülük, bunun yapılmasına izin veriyor. Nasıl veriyor? Bana işte beynime başka sinyal veriyor. Diyor ki ya bu açıdan görürsen böyle. Ve ben beyin aracılığıyla dilimden konuşuyorum. Diyorum ki böyle böyle ve belki de yanlış bir şey söylüyorum. Belki de karşımdakini kırıyorum. Ama aynı burada dendiği gibi ben aslında yapmak istemiyorum, söylemek istemiyorum. Ama söylemek istemesem bile anlamadım gitti söylemiş oluyorum. İş bitti. Ondan sonra çık, işin içinden çıkabilirsen. Ve eğer biz izin verirsek dilimiz aracılığıyla yani çok iyi şeyler olur ve çok kötü şeyler de olabilir. Ama biz eğer ki dilimizi yani zapt edebilirsek, zamanı geldiği zaman konuşur, zamansız yerde konuşmazsak, belki de dediğim gibi kötü şeyler değil, iyi şeyler, her şey Rabbin için veya Rabbin istediği gibi iyilik, sevgi ve saygı için, barış için olursa zannedersem çok iyi şeyler olacak. Şimdi bunu nasıl diyeceğiz? Eğer ki ben iyi bir insan olarak, şimdi belki hayvanlar iyi kötüyü ne kadar ayırt edebiliyor onu pek söyleyemeyeceğim ama ben insan olarak diyorsam iyi ve kötüyü ayırt edebiliyorum. O zaman ben en fazla neyi besliyorsam o bende dışa vuracak. Hani iyiliği besliyorsam, hani iyilik için su döküyorsam her zaman, iyiliği besliyorsam, iyilik için çabalıyorsam ne olacak? O daha üstün gelecek. Ve dışarıya bu yansıyacak. Ama ben içinde daha fazla kötülüğü besliyorsam, yani kötülük için daha fazla su veriyorsam, suyu döküyorsam büyümesi için ve fidanlanması için ve ne olacak? O zaman iyilik arka planda kalacak, kötülük üst plana, ön plana çıkacak, daha yukarı çıkacak. O zaman ne olacak? Kötülük büyüyecek, öbürü azalacak. İş bu. Hangi tarafa daha çok yatkınsam, hangi tarafın daha çok bende işlemesine, fidan yani köklenmesine izin verirsem, o taraf daha baskın gelecek. Bu böyle. Eğer ki daha fazla iyi tarafa yatkınsam, oraya izin veriyorsam, daha fazla iyilik vereceğim, daha fazla verim vereceğim iyilik açısından. Ama kötülük tarafına gidersem, daha fazla kötülükten verim alacağım. Yani ne tarafı beslersek biri diğerinden daha fazla verimli olacak. Ve böyle biraz düşünürken çok güzeldi. Dün Süleyman'ın özdeyişlerini okuyordum. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde Süleyman bu dil hakkında çok güzel bir iki böyle ayette bir iki satır söylüyor. İsterseniz onlara bir geçelim. Süleyman'ın özdeyişleri 6.2'de mesela 6. bölüm 2. ayette. Burada biraz kefillik olayına, tuzaklara, kefillik olayına bahsediyor. İsterseniz 6.1'den itibaren okuyalım. Oğlum diyor, eğer birine kefil oldunsa, onun borcunu yüklendinse, düştünse tuzağa kendi sözlerinle. Bakın, tuzağa diyor, kendi sözlerinle düştüysen. Yani demek ki burada bu insan karşındakine kefil olmuş, yaparım falan demiş, ederim demiş, bilmem ne olmuş, ne oldu? Kendi sözleriyle, kendi söylediği sözle tuzağa düştü. İş bitti. Ve ağzının sözleriyle yakalandınsa diyor. Yani ne oluyor? İşte yine sözlerle, yine bu dilin aracılığıyla belki de erken davrandı, belki de çabuk davrandı. Ya yaparız ya, ben tamam sana veririm, ederim, şunu yaparım bilmem ne, ben sana kefil olurum dedi. Belki de hiç düşünmeden hızlıca tırk, artık dili üzerinden ne oldu? Kendi söylediği sözle yakalandı, iş bitti. Kurtuluşu zor. İsterseniz şöyle bir 17. ayete geçelim. 17. bölüme geçelim. Ayet diyorum. 17. bölüm. Şimdi bu dil hakkında bayağı bir iki güzel şeyler söylüyor. 17. bölüm 28. ayet. Çenesini tutup susan diyor, ahmak bile bilge ve akıllı sayılır. İş burada. Eğer şimdi birisi ahmak da olsa başkasının gözü önünde, yerli yerli konuşmazsa, çenesini tutarsa ne oluyor? Karşısındaki ne? Ooo çok akıllı, çok bilgeli bir insan olarak gözüküyor. Demek ki yani dilimi doğru kullanmayı da öğrenmem lazım. Ne zaman ne söyleyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi onu da bilmem lazım. Hop atarak hemen bir şeye atlayıp da hemen çok biliyormuş gibi övünü, biraz önce okuduk ya, dil hani en küçük de olsa büyük şeylerle övünüyor. Yani bu övgü işinden diyor ki çeneni tutarsan diyor, ahmak da olsan, başkası seni akıllı, bilgili, çok düzgün bir insan olarak tanıyacak diyor. Demek ki ben karşımdakine bir şey söyleyeceğim zaman düşünürüm. Derim ki ha zamanı mı, yeri mi, söylenecek durum mu, söylenmeyecek durum mu? Ona göre davranırsam belki de çok güzel bir hareket sergilemiş olurum. Ve 18. bölümde de var mesela 7. ayette. Diyor ki akılsızın ağzı kendisini mahveder, dudakları da canına tuzaktır diyor. Ondan sonra dedikodu tatlı lokma gibidir, insanın ta içine işler. Şimdi bakın dedikodudan da bahsediyor burada. Şimdi ben okuduğum zaman yani akılsız söylenmiş bir laf, düşünmeden söylenmiş bir söz ne olur? Kendisini mahveder, insanın kendisini mahveder. Karşısındakini mahvettiği gibi kendisini de mahveder. Yani karşısındakine yıkım verdiği gibi kendisine de yıkım verir. Ve dudakları diyor canına bile tuzak olabilir. Yani hatta ve hatta öyle bir şey olur ki söylediği lafla, söylediği sözle karşıdaki çeker tak indirir, işin bitti. Canından da olursun. O yüzden yani ne söylersek söylenin bazen zaman geldiği zaman bir belki de aradan bir gün geçer, iki gün geçer, düşünülür. Ondan sonra Rab belki de sakinleştikten sonra başka bir söz verir. Öyle söylerim ama belki o anda, belki de bir tartışma anda bir şey söylersem çok büyük bir patlak olabilir, bomba olabilir. Ve dedikodudan bahsediyor mesela 8. ayette. Dedikodu diyor tatlı lokma gibidir. Konuştukça oh işte tadını alırsın. Ondan sonra derine gidersin işte ya şu şöyle ya bu böyle ya gördün mü şöyle bilmem ne dersin. Ondan sonra ne olur? Ta insanın içine işler diyor. Ve bu da sonuç olarak yıkıcı olabilir. Hem başkası yani dedikodu ettiğin kişi senin onun hakkında dedikodu ettiğini duyarsa, kötü şeyler söylediğini duyarsa seninle arası bozulur. Belki tartışabilirsin. Ve sen de dedikodu edersen günah işlemiş olursun ve haksızlık etmiş olursun. Yani Süleyman da dilin tehlikelerini belki de bu arada çözmüştür. Ve aynı bölümden 21. Ayette diyor ki dil ölüme de götürebilir. Yaşama da konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Şimdi bakın dil ölüme de götürür, yaşama da. Dil iyiliğe de götürür, kötülüğe de götürür. Dil senin büyümeni, gelişmeni de sağlar. Senin yıkılmanı da sağlar. Dil söylediğin laf senin karşındakinin sana karşı saygı duymasını sağlar. Veya senin artıkın takmamasını da sağlar. Her türlü şeye sebep olabilir. Ve güzel olan da diyor ki ölüme de götürür, yaşama da götürür. Ve madem ki konuşuyorsun diyor, dilinin meyvesine katlanacaksın. İş bitti. Madem ki lapa lapa düşünmeden konuşuyorsan, o zaman karşındaki de sana nasıl davranırsa, onun davranışını veya sana ne söylerse onun söylediğini artıkın katlanmak zorundasın. Bitti. Ya da biraz önce de okuduğumuz gibi, affedersin çeneni tutarsın, susarsın, ondan sonra ne azar işitirsin ne de yargılanırsın, olduğun gibi kalırsın. Yani sonuç olarak dil sayesinde çok büyük hasarlar verebiliriz. Başkasına verdiğimiz gibi kendimize de bu hasarları verebiliriz. Ve dediğim gibi en kötüsü de belki de bu dilin meyvesine katlanmak. Yani ne ekersen onu biçiyorsun. O hesaba geliyor. Eğer ki ben dilim sayesinde güzel şeyler ekersem güzel şeyler biçeceğim. Bundan eminim. Ama kötü şeyler veya tohumu kötü ekersem, adi tohum ekersem adi bir şey çıkacak sonuç olarak. Verim adi olacak ve işe yaramaz olacak. Şimdi 21. bölümden bir ayet okuyacağım. Şimdi ayetlerle şey yaptık ama çok bunları okudum çok güzel. Hoşuma gitti. 21. bölüm 23. ayette şimdi diyor ki ağzını ve dilini tutan başını beladan korur. Bu çok güzel. Eğer ki ben ağzımı ve dilimi tutuyorsam, yani bu kötü manada değil, yani ben ağzımı ve dilimi kötü sözden, kötü şeyden, küfürden veya başka şeyden tutuyorsam ben kendi başımı beladan korurum. Dediğim gibi karşımdakine zarar veririm, bu zararı belki veririm. Karşındaki kafasını sallar, arkasını döner, belki de gider. Der ki ne yaparsan yap. Ama belki de en büyük zararı kendime vermiş olurum. Çünkü belki de dediğim gibi, işte ben kendimden örnek veriyorum. Buradaki kardeşler beni İbrahim olarak saymazlar. Benim söylediğim sözleri boşa alırlar. Derler ki ya bu adam zaten ne söylediğini bilmiyor. Bir sözü öbürüne uymuyor. Vesaire vesaire. Ve işi içinden çıkabilirsen, bir kere rezil olduysan başkasına karşı. Şimdi ve bu dil konusuna çok güzel bir ayette Mata 12'de var. Mata'da 12'de burada biraz önce dedim ya, yüreğim, aklım ne düşünüyorsa dil onu söylüyor diye. Aynı bu olaya biraz değiniyor. Mata 12. bölüm 34. ayetten itibaren şöyle diyor. Diyor ki çünkü diyor ağız diyor yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan da içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkartır. Olay bu. Eğer ki benim yani içimde, kalbimde, düşüncelerimde, nefsimde kötü düşünce varsa, birazcık kötülük varsa ve ben de bu kötülüğü suluyorsam, besliyorsam, daha fazla gübreliyorsam, eşip onun daha fazla filizlenmesine izin veriyorsam, o zaman ne olacak? Benim kötülük hazinemden kötülük doğacak. Ve benim dilimde, ağzımdan, yüreğimden ne çıkıyorsa, ne taşıyorsa onu söyleyecek. Ve eğer ki ben iyi olanı, içimde iyi olanı barındırıyorsam ve bu iyi olanı suluyorsam, besliyorsam, gübreleyip kazıyorsam, yetişmesine izin veriyorsam ne olacak? Ben bu iyi hazineden iyi şeyler üreteceğim ve benim ağzım da yüreğimden ne taşıyacak? İyilik taşıyacak ve karşımdakine bu ne taşıyorsa ağzından çıkanı dil sayesinde ben karşımdakine söyleyeceğim. Ve önemli olan dediğim gibi her şeyi düzgün düşünmek. Bir kişiye veya bir kardeşe bir şey söylerken veya onun hakkında bir şey düşünürken hep iki defa, üç defa, dört defa belki de düşünüp, tartıp, söylenip söylenmeyeceğini düşünmem lazım. Ki karşımdaki insanı, kardeşim de olsa veya imanlı da olmasa, onu kırmamak için. Çünkü dediğim gibi en büyük zararı belki de ben kendime vereceğim. Bir de şimdi şöyle bir olay var. Bir şey söylüyoruz, ondan sonra ortaya çıkıyor. Ondan sonra kardeş diyor ki sen bunu söyledin. Ben diyorum ki yok, söylemedim. Bir de şimdi bu olay da var. Şimdi söylediğimi belki de inkar ediyorum. Değil mi? Şimdi attım kafadan, ben kardeşi birisine küfür ettim. Ondan sonra da gitti öbürüne söyledi. Ya İbrahim bana küfür etti. Ondan sonra tabii ben kendimi temize çıkaracağım. Ne olacak? Yok, ben öyle bir şey söylemedim. Sen uyduruyorsun. Ama bunu da biraz dikkate almak lazım. Aynı bu meyve olayına giriyor. Artık ben ne söylediysem bunun artık meyvesine, sonucuna da katlanmak zorundayım. Ve Yakup 5'te de buna benzer diyor ki söylediğiniz evetiniz diyor evet olsun. Hayırınız hayır olsun. Yani söylediğiniz ya beyaz olsun ya siyah olsun. Öyle yani siyah beyaz hani gri falan öyle olmasın. Soğuk veya sıcak olmasın. Acı veya tatlı olmasın. Ne söylüyorsanız söylediğiniz diyor, evetse evet, hayırsa hayır, şöyleyse şöyle, böyleyse böyle, söylediğimse söyledim, söylemediysem söylemedim. Ve bunu da unutmamak lazım. Çünkü eğer ki ben karşımdakini bunu söylüyorsam ve sonradan inkar ediyorsam, karşım yine yalancı durumuna geleceğim ve en büyük zararı yine de kendime vermiş olacağım. Demek ki ne gördük? Kalbimiz, zihnimiz, dilimizle birlikte uyum içinde, zihnimizle ne düşünüyorsak kalbimize yerleştiriyoruz. Kalbimiz taştığı zaman bir olaydan ne oluyor? Dilimiz sayesinde açığa vuruyoruz ve bunlar hepsi birlikte işliyor. Demek ki dilimize giden yol kalbimizden, beynimizden geçiyordur. Bu yüzden bu egemen olma konusuna geleceğim yine. Bu yüzden kardeşler dilimize hakim olmak istiyorsak, zapt etmek istiyorsak, egemen olmak istiyorsak ilk önce düşüncelerimizi zapt etmemiz lazım. Kalbimizi kontrol etmemiz lazım. Sevgiyle mi dolu, ışıkla mı dolu, yoksa karanlıkla mı dolu, günahla mı dolu, yoksa o kadar çok artıkın kötülük yaşadık da artık kötülükte kaldık mı veya bir problem mi var yok mu, bunları tartmamız lazım. Ve ona göre zannedersem çok iyi şeyleri olacağına inanıyorum. Demek istediğim gibi dilimiz bunu kendiliğinden yapamıyor. Eğer ki ben İbrahim olarak dilimin bunu söylemesini istiyorsam, izin veriyorsam dilim sayesinde söylerim ve söylemesine izin vermiyorsam bunu söylemem ve belki de dediğim gibi kendimi çok büyük bir beladan kurtarmış olurum ve karşımdaki insana da zarar vermiş olurum. Biliyorsunuz kardeşler, bu söylenen şeyler sayesinde insanlara zarar alıyor, işte dünyada zarar oluyor, savaşlar oluyor, hatta yani Tanrı'nın kilisesinde bile bu olmayacak ufacık sözler yüzünden öyle bir tartışmaları oluyor ki artık kiliseler paramparça oluyor. Kardeşler aralarında anlaşmazlık oluyor, tartışma oluyor, her türlü şeyler oluyor. Ve bunların önüne sadece şöyle geçebiliriz. Dediğim gibi bir bedende şeytanın kötü emellerine izin vermezsek, onun planını biliyoruz zaten ne olduğunu. İzin vermezsek ne olursa olsun insanlar nasıl konuşa anlaşıyorsa biz de konuşa her bir problemin üstesinden gelebiliriz. Bunu yapabiliriz. Ama bunu istiyor muyuz? O başka bir şey. Bunu herkesin kendi düşünmesi lazım. Ve kendini ilk önce bir tartıya oturtturup demem lazım ki ya ben İbrahim olarak kardeşler içinde uyum içinde olmak istiyorum, sevgi içinde olmak istiyorum, saygı içinde olmak istiyorum. Ne olursa olsun her türlü anlaşmazlık, ne türlü anlaşmazlık olursa olsun biz bunun üstesinden gelebiliriz. Yeter ki şeytana izin vermeyelim. Şeytanın içimizde kötü bir filiz, kötü bir kök salmasına izin vermeyelim. Ve buna uygun bir son ayet okuyacağız. Ve bu ayet çok güzel olacak. Uyuyor zannedersem. İbranilerden 12. bölüm. Ve bir kardeş bana tüyo verdi bu bölüm hakkında. Çok güzeldi. Ve ben okudum. Bana da çok güzel konuştu. İbraniler 12. bölümde. Bakın Tanrı'nın sözü bile ne diyor? 12. bölüm 14. ayet. Herkesle diyor barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. İsterseniz yeniden okuyalım. Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Ve zannedersem çok iyi uydu. Çünkü ben biraz önce dediğim gibi dilim sayesinde, düşüncelerim sayesinde, kalbimin sayesinde barış içinde yaşamak istiyorsam ben buna gayret göstermeliyim ve barış içinde yaşamak için gayrette bulunmalıyım. Ve kutsal olmaya gayret etmeliyim. Eğer ki ben dilim aracılığıyla çok kötü şeyler yapıyorsam zannedersem kutsal olamam. Ve eğer ki diyorsam öyleyim, belki de yine de yalan atmış olurum ve doğru değildir. Yani barış içinde yaşamak, kutsal olmaya çalışmak, gayret etmek. Kendimiz belki yapamayız ama İsa Mesih Rabbimiz bize bu kuvveti ve yardımı verecektir. Ve kimse diyor Tanrı lütfundan yoksun kalmasın. Ben dilim sayesinde Tanrı'nın sözünü iletiyorsam, Tanrı'nın güzelliğini iletiyorsam, yüceliğini iletiyorsam bundan emin olabilirim ki kimse de Tanrı'nın lütfundan, Tanrı'nın yüceliğinden, Tanrı'nın sevgisinden, Tanrı'nın büyüklüğünden ve onun bize yaptıklarından yoksun kalmayacak. Ve kalmadığı gibi biz birlikte onun çocukları olarak, bedende üyeler olarak bu bedeni daha fazla gelişmesi için destekleyeceğiz. Ve az evvel de söyledim, şeytanın hilelerine kanmayıp içimizde bizi rahatsız edecek, bizi zehirleyecek bir kökün filizlenmemesine izin vermememiz lazım. Ve bunu da zannedersem dilimiz aracılığıyla çok güzel yapabiliriz. Dilimiz aracılığıyla bu zehirli kökün, acı verecek kökün aramıza girmemesine izin verebiliriz. Uzak durmasına izin verebiliriz. Ve sevgiyi verip barışı kardeşlere verebiliriz ki şeytan kötü emellerini bizim aramızda işlemesin. Kötü emellerini burada daha fazla büyütüp kök salmasına izin vermemeliyiz. Yani eğer ki ben dilimi bu yönde, yani Tanrı'nın yüceltilmesi, ya Tanrı'nın onurlandırılması için kullanırsam, kardeşlerin büyümesi için kullanırsam, onların sevgisi, onların saygısı için kullanırsam, çok iyi şeyler yapabileceğimizden eminim. Dediğim gibi sevgiden, saygıdan yoksun olmamamız lazım. Anlaşmazlık olsa da, yanlış anlaşmada olsa, ne olursa olsun, bunu tatlı dille derler ya, konuşa konuşa, düşüne düşüne çözmemiz lazım. Kötü şeylere izin vermemiz lazım. Barış içinde olmamız lazım. Sevgi içinde olmamız lazım. Ve bu barış ve sevgi içinde bütün problemleri, bütün sorunları çözebileceğimizi de çok iyi biliyorum. Ama bunu yapabilmemiz için ne gerekli? Düşüncemizi, kalbimizi veya duygularımızı, hislerimizi ne olursa olsun kontrol altına almamız lazım. Onların üstünde hakim olmamız lazım. Egemen olmamız lazım. Çünkü eğer ki ben düşüncemi kontrol edebiliyorsam söyleyeceğimi de kontrol edebilirim. Eğer ki ben kalbimden ne geçiyorsa onu kontrol altına alabiliyorsam, eğer kötü bir şey geçiyorsa ama ben bu kötü bir şeyin dışarı çıkmamasına izin veriyorsam, o zaman demek ki ben kendimi kontrol altına alabiliyorum. Ama bu biz insanlarda ne yazık ki çok kolay bir şey değil. Benim için de geçerli zaman geldiği zaman. Ama bizim her gün öğrenmemiz lazım. Her gün bu kontrolü göz önünde tutmamız lazım. Her gün düşüncelerimize, attığımız adımlara, adımlarımızı kontrol edip onlar üzerinde hakim olmamız lazım ki hem kendimize, hem çevremizdeki insanlara, hem de kilisemizdeki topluluğa zarar vermeyelim diye. Ve bundan ötürü söylediğimiz her şey, yaptığımız her adım, attığımız her adım, yaptığımız her hareket başkaları tarafından zaten göz önünde, onlar tarafından görülüyor ve eğer ki düzgün bir fizikle, düzgün bir sıfatla biz kendimizi dışarı yönelik gösteriyorsak, söylediklerimizle ve yaptıklarımızla, yaşadığımız yaşamla başka insanlar da bizi, evet bunlar hakikaten de Rab İsa Mesih'in çocukları deyip belki de bizim hakkımızda iyi şeyler söyleyeceklerdir. Bunu da düşünmek lazım. Çünkü ben yaşadığımla ve söylediğimle dışarıdakilere karşı örnek oluyorum. Bunu da siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ve benim burada bu konuyu seçmem şu açıdan oldu. Ben bu dil ve dilden çıkan sözlerden çok hasar gördüm zamanında. Ailemden de olsun, işte tanıdıklarımdan da olsun, arkadaşlarımdan da olsun. Bu dilin zapt edilememesi, bu dil sayesinde çok büyük acıların verilmesi. Ben bunların hepsini yaşadım ve bunu da biliyorsunuz bizim yaşadığımız işte birkaç olaydan sonra, pek derinlere girmek istemiyorum. Öngördüm, bedende birlik olması için her şeyde kontrol lazım. Her şeyin üstünde egemen olmamız lazım ki bu bedendeki birliği daha fazla işlemesi için, daha fazla büyümesi için, kenetlenmesi için desteklememiz lazım. Ve hem kendi açımızdan hem de kardeşlerin açımızdan büyümeleri için, gelişmeleri için çok önemli zannediyorum bu konu. Ve dediğim gibi insanın içinde iyi şey varsa iyi şey söyleyecektir, kötü şey varsa kötü şey söyleyecektir. Ya iyi ya kötü, o aynı anda biraz zor olacak zannedersem. Ama şunu biliyoruz ki Tanrı'nın sözde bize söylediği gibi, eğer ki her şeyi güzel olarak, iyi şey olarak, iyi açıdan, iyi yöne doğru görürsek çok güzel şeyler olacağını zannediyorum. Bu yüzden kendim açımdan ve sizlerden de tek istediğim, ne olursa olsun benim de yaptığım hatalar olabilir, söylediğim sözler olabilir veya istemeden kırıcı olabilirim, her türlü şey olabilir. Ve bu yüzden bunu konuşmamız lazım, aramızda paylaşmamız lazım ki şeytan burada iblis emellerini, düşüncelerini burada daha fazla geliştirmesin. Bizim kilise toplumumuz geriye gideceğine daha fazla ileri gitsin ki biz de Rab için hoşnut bir hayat sürelim. Benden bu kadar. Amin. Söylemek